Eidemon, Huzursuz Adam, Henning Mankell, Sayfa 101. Mary biraz daha kahve isteyip istemediklerini sormak için içeri girince konuşmalarına ara verdiler. İkisi de hayır dedi. En önemli şey hakkında kafa yoralım biraz dedi Wallander. Sıkıştırdığınız denizaltıyı salıverme emrine nasıl tepki verdiniz?
Kulaklarıma inanamamıştım.
Bunu nasıl haber almıştınız?
Neumann aniden geri durma, Landsort'a gitme ve orada bekleme emri almıştı. Açıklama yapılmamıştı. Neumann da gereksiz sorular soracak bir tip değildi. Bana telefon geldiğini söylediği sırada ben makine dairesindeydim. Kamerama koştum. Arayan Hokkan'dı. Yalnız olup olmadığımı sordu.
Sık sık böyle yapar mıydı?
Pek yapmazdı, hayır. Ben de ona yalnız olduğumu söyledim. Bana gerçeği söylüyor olmamın çok önemli olduğunu söyledi. Buna kızdığımı hatırlıyorum. Sonra onun kumanda odasından çıkmış olduğunu ve beni bir telefon kulübesinden aradığını anladım.
Bunu nereden bilebilirsiniz ki? Size o mu söyledi?
Nordlander soran gözlerle Wallander'e baktı. Burada polis siz misiniz ben mi? Nefes nefese kaldığını duyabiliyordum.
Wallander provoke edilmeye izin vermeyecekti. Sadece başını sallayarak Nordlander'den devam etmesini istedi.
Huzursuzdu. Hem öfkeli hem de korkmuştu diyebiliriz sanırım. Bunun vatana ihanet olduğunu söyleyip duruyordu. Emirlere karşı geleceğini, ne emir verirlerse versinler o tanrının belası denizaltıyı bombalayıp su üstüne çıkaracağını söylüyordu. Sonra parası bitti sanırım. Sanki biri hattı kesmiş gibi gelmişti bana.
Wallander gözlerini dikip devamını anlatması için bekledi ama devamı gelmedi. Bu çok ciddi bir itham. Vatana ihanet mi?
Ama durum tamı tamına buydu. Bizim kara sularımızı işgal eden bir denizaltıyı salıverdiler.
Kim sorumluydu?
Yüksek kumandanlıktan biri. Yapılması gerekeni yapmaktan birdenbire çok korkan biri. Büyük olasılıkla tek bir kişi değil, bir Rus denizaltısının su yüzüne çıkarılmasını istemediler.
Elinde kahve fincanı olan bir müşteri bulundukları yere gelmişti. Ama Nordlander öyle dik dik baktı ki adam diğer bölümde başka bir masa aramak üzere hemen yeniden dışarı çıktı.
Sorumluluk kimdeydi bilmiyorum. Neden sorusunu cevaplamak daha kolay olabilir. Ama böyle bile olsa bir spekülasyon olmaktan öteye gitmez. Bilmiyorsan bilmiyorsundur.
Bazen yüksek sesli düşünmek gerekir. Polisler bile yapar bunu.
Diyelim ki o denizaltıda İsveç otoritelerinin el süremeyeceği bir şey vardı.
Bu ne olabilir?
Stan Nordlander sesini alçalttı. Çok fazla değil ama yine de Wallander'in dikkatini çekmişti. Belki yaptığımız tahmin oyununu biraz genişletebilir ve bunun bir şey değil, birisi olduğunu düşünebiliriz. Ya gemide İsveçli bir subay olduğu ortaya çıksa neler olurdu? Örnek bu ya.
Bu nereden aklınıza geldi?
Benim gelmedi. Hawkan'ın varsayımlarından biriydi. Böyle bir sürü teorisi vardı.
Wallander konuşmaya devam etmeden önce bir süre düşündü. Nordlander'in söylediği her şeyi not etmediğine pişman oluyordu. Sonrasında neler oldu?
Neyin sonrasında?
Nordlander sinirlenmeye başlamıştı ama sebebi bütün bu sorular yüzünden miydi? Yoksa arkadaşının kaybolmasıyla mı ilgiliydi? Wallander karar veremedi.
Hokkan bana çevreye sorular sormaya başladığını söyledi dedi Wallander. Neler olup bittiğini bulmaya çalışıyordu ama tabii her şey çok gizliydi. Hatta bazı dokümanlar ultra gizli olarak sınıflandırılmıştı. Bu 70 seneliğine kilit altına alındıkları anlamına gelir. İsveç'te bir şeyin gizli olarak saklanabildiği en uzun süredir bu. Normal sınır 40 yıldır. Fakat bu işte bazı belgelere 70 yıl ambargosu konmuştu. Herhalde bize kahve ile kurabiye getiren küçük Merry'nin bile onları okumaya ömrü yetmeyecek.
Evet ama Merry iyi genlere sahip bir aileden geliyormuş dedi Wallander.
Stan Nordlander bu espriye karşılık vermedi. Hokan bir şeyi kafasına takarsa inatçı bir insan olabilirdi diye devam etti Nordlander. Kendini tıpkı İsveç karasuları gibi halkına tecavüz edilmiş olarak görüyordu. birileri görevini yapamadı ve bunu açıkça dile getiremedi. Pek çok gazeteci denizaltı olayını deşmeye başlamıştı ama bu Hokan'a yetmiyordu. Hakikaten gerçeği bilmek istiyordu. Bu yüzden kariyer hayatını tehlikeye attı.
Kiminle konuştu? Nordlander'in cevabı çok çabuk gelmişti. Sanki görünmez bir atı hizaya getirmek için şaklatılan kırbaç gibi.
Herkesle, aklınıza gelebilecek herkese sordu. Belki bir krala sormamıştır. Ama belli de olmaz tabii. Başbakanla bir görüşme istedi, bu biliniyor. Ta G.G. Peterson'u aradı. Şu kabinedeki yaşlı kurdu. Ve ondan Palme ile bir görüşme ayarlamasını istedi. Peterson başbakanın ajandasının yoğun olduğunu söylediyse de Hokan'ı isteğinden caydırabilmek mümkün değildi. O halde zaman ayrılabilecek yeri bulun diye ısrar etmişti. Hani acil toplantılar için her zaman ayrılabilecek olan zamanı. Ve ona bir randevu gerçekten de ayarladılar. 1983 yılında, Noel'den birkaç gün önce.
Size bundan kendisi mi bahsetti?
Onunla birlikteydim o gün.
Palme ile buluştuğu zaman mı?
O gün onun şoförüydüm diyebiliriz. Dışarıda arabada oturup onu bekledim. Üniforması içinde, üstünde koyu renk bir paltoyla saraydan sonra ülkedeki en üst düzey işlerin görüldüğü binanın ana kapısından içeri girip gözden kayboluşunu izledim. Görüşmeleri yaklaşık yarım saat sürdü. 10 dakika sonra polisin biri camımı tıklatıp indirme bindirme yapılabileceğini ama park etmenin yasak olduğunu söyledi.
Camı indirip ona içeride başbakanla çok önemli görüşmede olan birisini beklediğimi ve hiçbir yere gitmeye niyetli olmadığımı söyledim. Bunun üzerine beni rahat bıraktılar.
Hokan nihayet geldiğinde alnı boncuk boncuk ter içindeydi.
Hiçbir şey konuşmadan oradan uzaklaşmışlardı.
Buraya geldik dedi Stan Nordlander. Tam da bu masaya oturmuştuk. Arabadan indiğimizde kar yağmaya başlamıştı. O sene Stockholm'de beyaz bir Noel yaşamıştık. Yılbaşı akşamına kadar kar kalkmamıştı. Sonra yağmur yağdı.
Mary elinde kahve demliği de geri geldi. Bu kez ikisi de fincanlarını doldurdu. Stan Nordlander İsveç'te yaygın olan usulle bir yudum kahve almadan önce ağzına bir küp şeker atarken Wallander onun dişlerinin takma olduğunu fark etti. Bunu görmek onun birkaç saniye kendisini kötü hissetmesine neden olmuştu. Kendisi de diş hekimine daha sık gitmeliydi.
Stan Nordlander'in anlattıklarına bakılırsa von Enke ona Olof Palme ile toplantısını bütün ayrıntılarıyla anlatmıştı. İyi karşılanmıştı. Palme onun askerlik kariyeriyle ilgili birkaç soru sormuş, sonra da kendi yedek subaylık günlerine dair kara mizah bir iki espri yapmıştı. Palme von Enke'nin söylediklerini ilgiyle dinlemişti ve dinlediklerinin anlamı çok açıktı. Von Enke'nin kendi üstleriyle yani İsveç Savunma Kuvvetleri ile olan ilişkisine gelince von Enke var olan hiyerarşiyi bozmuş oluyor, başbakanla kendi inisiyatifiyle görüşmekle yüksek kumandanlık ve personeliyle arasındaki bütün köprüleri atmış oluyordu. Artık geri dönüş yoktu. Bütün bu olanlar hakkında neler düşündüğünü birilerine anlatmak zorunda hissediyordu kendini. Asıl konuya girmeden yaklaşık 10 dakika kadar konuşmuşlar. Palme'de anlattıklarını dinlemiş dedi Nordlander. Ağzı bir karış açık, başından sonuna kadar gözünü kendisinden hiç ayırmadan. Sonunda von Enke eleştirilerini sıralayıp bitirdikten sonra Palme kendi sorularını yöneltmeden önce biraz düşünmüş. İlk olarak denizaltının Varşova Paktı ülkelerinden birine ait olduğunun ordu tarafından kesin olarak tespit edilip edilmediğini bilmek istemiş. Nordlander anlatmaya devam ediyordu. Bu soruya Hokan yine bir soruyla cevap vererek başka nereden gelmiş olabileceğini sormuş. Palme cevap vermeyip sadece ciddi bir ifadeyle başını iki yana sallamıştı. Hokan vatan hainliğinden, durumun askeri ve siyasi bir skandal olduğundan dem vurmaya başlayınca Palme onun sözünü kesmiş ve bu konunun başbakan ile özel bir görüşme sırasında değil, çok başka şekilde irdelenmesi gerektiğini belirtmişti. Görüşme buraya kadardı. Bir sekreter usulca başını içeri uzatmış ve ona diğer randevusunun başlamak üzere olduğunu hatırlatmıştı. Hokkan dışarı çıktığında terlemiş bir haldeydi ama aynı zamanda rahatlamıştı. Palme'nin kendisini dinlediğini söylüyordu. İçine umut dolmuş ve işlerin artık yoluna girmeye başlayacağına inanmıştı. Hokkan'ın vatan hainliğinden neyi kastettiğini başbakan mutlaka anlamıştı. Savunma bakanını ve yüksek kumandanı sıkıştıracak ve onlardan bir açıklama isteyecekti. Kafesin kapısını açıp denizaltının kaçmasına kim sebep olmuştu? Hepsinden önemlisi neden böyle yapmıştı? Sten Nordlander saatine göz attı. Wallander kısa bir sessizlikten sonra sordu. Ondan sonra neler oldu? Noel zamanıydı. Birkaç gün hiçbir şey olmadı. Ama yılbaşı arifesinde Hokan apar topar yüksek kumandanlığa çağrıldı. Üstlerini hiçe sayıp Olof Palme ile buluşma konusunda kendi başına hareket ettiği için sert bir fırça yedi. Ama kendi başına hareket eden bir deniz subayıyla asla görüşmemesi gerektiği için asıl fırçayı başbakanın yediğini anlayacak kadar zekiydi Hokan. Fakat Hokan araştırmalarına devam etmiş olmalı. Herhalde pes etmemiştir. Fırça yemiş olmasına rağmen. Araştırmaya hiç son vermedi. 25 yıldır. Siz onun en yakın arkadaşısınız. Aldığı tehditlerden size bahsetmiş olmalı. Nordlander başını salladı ama cevap vermedi. Ve şimdi de kayboldu.
Öldü. Biri onu öldürdü.
Karşılık birden ve kesin bir ifadeyle gelmişti. Nordlander Hokka'nın ölmüş olduğu sanki belliymiş gibi konuşuyordu. Nasıl böyle emin olabiliyorsunuz?
Bunda tereddüte düşecek ne var?
Kim öldürdü peki ve neden?
Bilmiyorum ama belki de çok tehlikeli olmaya başlayan bir şeyler biliyordu.
O denizaltılar İsveç sularına gireli neredeyse 25 yıl oluyor. Bunca yıl sonra tehlikeli ne olabilir? Tanrım, Sovyetler Birliği artık yok. Berlin duvarı yıkıldı. Ya Doğu Almanya? Hepsi geride kalmış bir döneme ait artık. Birdenbire ortaya nasıl korkunç bir şey çıkmış olabilir ki?
Bizler her şeyin bittiğini, son perdenin indiğini düşünüyoruz. Ama belki de sadece birileri kulise geçip kostüm değiştirmiştir. Repertuar belki farklıdır ama hepsi yine aynı sahnede oynanır.
Sten Nordlander ayağa kalktı.
Bir başka gün devam ederiz artık. Eşim evde beni bekliyor.
Arabasıyla Wallander'i oteline bıraktı. Ayrılmadan önce Wallander bir şey daha sormak istediğini fark etti. Hokan'a gerçekten çok yakın olan başka biri daha var mıydı?
Hokan'a kimse çok yakın değildi. Louis dışında belki. Yaşlı deniz kurtları genellikle mesafeli insanlardır. Kendilerine dönüktürler. Aslında ben de ona çok yakın değildim. Yakın gibi olduğumuz söylenebilirdi.
Wallander Nordlander'in bir sebepten dolayı tereddüt içinde olduğunu görebiliyordu. Söyleyecek miydi yoksa söylemeyecek miydi?
Steven Atkins dedi Nordlander. Amerikalı bir denizaltı kaptanı. Ondan bir yaş veya daha küçük. Sanırım seneye 75 olacak.
Wallander not defterini çıkarıp ismi yazdı. Bir adres var mı?
Kaliforniya'da yaşıyor. San Diego'dan fazla uzak değil. Eskiden Groton'da görev yapardı. Büyük deniz üstünde.
Wallander Lewis'i neden Stephen Atkins'ten bahsetmediğini merak etti. Ama şimdi bu konuyla Nordlander'i oyalamak istemiyordu. Adamın acelesi var gibiydi. Motora gaz verip duruyordu. Wallander pırıl pırıl parlayan arabanın yokuşta gözden kayboluşunu izledi. Sonra da odasına çıkıp dinlediklerini düşünmeye başladı. Hakan von Enke'den hala bir iz yoktu ve problemi çözmeye bir adım bile yaklaşmış gibi hissetmiyordu kendini. 8. Kısım. Ertesi gün Linda telefon edip Stockholm'un nasıl geçtiğini sordu. Wallander sözü fazla dolandırmayarak Hakan'ın artık hayatta olmadığına Louis'in inandığını söyledi.
Hans buna inanmak istemiyor dedi kızı, babasının ölmediğine emin.
Ama bence içinden, o da durumun Louis'in düşündüğü kadar kötü olduğunu biliyor.
Sen ne düşünüyorsun?
Pek iyi görünmüyor.
Wallander kızına Uistat'ta kimseyle konuşup konuşmadığını sordu. Linda'nın bazen Christina Magnusson ile özel görüştüğünü biliyordu. İçişlerinden gelen ekip Malmö'ye geri döndü dedi. Bu da herhalde senin durumunla ilgili yakın bir zamanda karar verecekler anlamına geliyor.
Kıçıma tekmeyi yiyebilirim dedi Wallander.
Kızı cevap verirken neredeyse kızgın gibiydi.
Silahı restoranın yanında götürmen inanılmaz bir aptallıktı. Ama kovulmana bu sebep olacaksa o zaman yüzlerce diğer İsveç polisine de yol verileceğini düşünebiliriz. Çok daha kötü disiplin ihlalleri yüzünden.
Ben sadece en kötü olasılığı düşünüyorum dedi Wallander karamsar bir tavırla.
Kendine acımayı bıraktığında yeniden konuşuruz dedi kızı ve telefonu kapadı.
Wallander Linda'nın haklı olduğunu biliyordu. Büyük olasılıkla uyarı alacaktı. Bir ihtimal para cezası olacaktı bu. Onu aramak için yeniden telefonu eline aldı ama sonra vazgeçti. Tartışmaya yeniden başlama riski büyüktü. Giyindi, kahvaltı etti. Sonra da kendisine saat 9'da görüşme sözü veren Uytterberg'i aradı. Wallander ona herhangi bir ipucu bulup bulmadıklarını sordu. Ama bulamamışlardı.
Håkan von Enke'nin Södertalje'de görüldüğüne dair duyumlar aldık dedi Uytterberg. Oraya neden gitmek istediğini Tanrı bilir ama bir şey çıkmadı. Öğrendiğimize göre üniformalı bir adammış. Oysa dostumuzun uzun yürüyüşüne çıktığında üstünde üniforma yoktu.
Hep aynı şey. Kimsenin onu görmemiş olması çok tuhaf dedi Wallander. Oysa bildiğim kadarıyla Lille Janskogen'de birçok insan ya koşuya ya da köpeğini gezdirmeye çıkıyor.
Katılıyorum dedi Uytterberg. Bu bizi de rahatsız ediyor. Ama onu gören hiç kimse yok gibi. Saat 9'da gelin de konuşalım. Sizi resepsiyonda bekleyeceğim.
Uytterberg uzun boylu ve güçlü kuvvetli bir yapıdaydı. Wallander'ı ünlü İsveçli bir güreşçiyi hatırlatmıştı. Gözleri Uytterberg'in kulaklarına takıldı. Güreşçiler arasında sık görülen karnabahar tipi şekil bozukluğunun onda da olup olmadığını görmek istemişti. Ama güreşle geçirilen eski günlerin bir izini göremedi. İri yarı vücuduna rağmen Uytterberg'in hareketleri seriydi. Wallander koridorda arkasından onu takip ederken hızından ayakları yere değmiyordu sanki. Nihayet orta yerde kocaman şişme bir yunus duran dağınık bir ofise geldiler.
Torunlarımdan biri için diye açıkladı Uytterberg. Anna Laura Constance'ın 9. yaş günü hediyesi. Sizin de torunlarınız var mı?
Benim ilk torunum yeni doğdu bir kız.
İsim koydular mı?
Henüz değil. İsminin kendi kendine belirmesini bekliyorlar. Uytterberg anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve kendini sandalyesine güm diye bıraktı. Pencere kenarında duran kahve makinesini işaret etti ama Wallander başını iki yana salladı.
Onun çok kötü bir suça kurban gittiğini düşünüyoruz dedi Uytterberg. Çok uzun zamandır kayıp. Bütün bu iş çok tuhaf, hiç ipucu yok. Ormanda o kadar kişiden onu gören kimse olmamış. Akla gelen en mantıklı olasılık uçup buhar oldu. Anlaşılır gibi değil.
Yani her zamanki düzeninden saptı ve oraya hiç gitmedi. Bunu mu demek istiyorsunuz?
Ya da ormana giderken başına bir şey geldi. Her ne olduysa durum çok garip ve kimse bir şey görmemiş. Valhalla Wegen'de kimseyi biri fark etmeden öldüremez veya çaktırmadan bir arabaya sokup kaçıramazsınız.
Kendi arzusuyla ortadan kaybolmuş olabilir mi? Yani her şeye rağmen.
En uygun olasılık bu görünüyor ama bunu da destekleyen bir belirti yok.
Wallander başını salladı.
Sepo'nun kaybolmasıyla ilgilendiğini söylemiştiniz. Onlar bir şey buldu mu?
Dipnot Sepo. Skärhetspolisen, İsveç gizli polisi.
Uytterberg gözlerini devirip Wallander'a baktı ve arkasına yaslandı.
Sepo'nun bu ülkede hangi işe doğru dürüst bir katkısı oldu ki? Tek söyledikleri yıllar önce emekli olmuş olsa da yüksek rütbeli bir subayın kayboluşuna ilgi göstermelerinin rutin bir iş olduğu.
Uytterberg kendisine bir fincan kahve koydu. Wallander yine başını iki yana salladı.
Von Enke 75. doğum günü partisinde biraz endişeli görünüyordu dedi.
Wallander Utterberg'in güvenilir biri olduğuna kanaat getirmişti. Ona kış bahçesinde von Encke'nin korkmuş gibi göründüğü kısmı ayrıntılarıyla anlattı. Ayrıca sanki diye devam etti Wallander, bana söylemek istediği bir şey varmış gibi geldi. Yine de anlattığı hiçbir şey sıkıntısına açıklık getirmedi. Belirgin bir önemi varmış gibi görünmüyordu.
Ama korkuyordu.
Öyleydi sanırım. Bir denizaltı kaptanının hayali tehlikelerden öyle kolay kolay tırsacak bir tip olmadığını düşündüğümü hatırlıyorum. Denizin altında geçirilen onca zaman onu bu tip şeylere karşı dayanıklı kılmış olmalı.
Ne demek istediğinizi anlıyorum dedi Utterberg düşünceli bir şekilde.
O sırada bir kadının koridorda bağırıp çağırdığı duyuldu. Wallander onun öfkeyle bir öküz tarafından sorguya çekilmeye itiraz ettiğini anladı. Derken ortalık yine sakinleşti.
Bir konu beni çok düşündürdü dedi Wallander. Grevgatan'daki apartmanında çalışma odasını araştırdım ve bana sanki birisi dosyalarını karıştırmış gibi geldi. Emin olmak güç ama nasıl olduğunu bilirsiniz. Bir insanın eşyalarını, özellikle de yıllar içinde biriken evraklarını saklayış tarzında bir düzen fark edersiniz. Hayatımızın ıvır zıvırları, eski bir polis şefi arkadaşımın bana bir zamanlar dediği gibi. Ama sonra o düzen bir yerinde birden bozuluyor. Tuhaf bir uyuşmazlık vardı. Her şey yerli yerindeydi. Ama bir masa çekmecesi gerçekten karman çorbandı.
Karısı ne dedi?
Oraya kimsenin girmediğini.
Bu durumda iki olasılık var. Ya karısı kendisi o eşyaları karıştırdı ama bir nedenden ötürü kabul etmek istemiyor. Meraklı görünmek istemiyor olabilir. Belki de bunu utanç verici buluyordur, kim bilir. Ya da adam kendisi yaptı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 112.